Ayrım 26, Piramit, Henning Mankell, sayfa 310. Wallander Herbert Blommel'in yaşadığı evin garaj yoluna saptı. Wallander arabasından inerken Blommel'in merdivenin üzerinde çatı olduğunu tamir etmeye çalıştığını gördü. Kim olduğunu görünce sevinçle başını sallayıp dikkatlice aşağı indi. ''Kırık bir kalça benim yaşımda biri için tehlikeli olabilir.'' dedi. ''Linda nasıl?'' İyi dedi Wallander, Malmö'de Mona ile birlikte. İçeri girip mutfağa oturdular. Bu sabah Mosby kırsalına bir uçak düştü dedi Wallander. Blommel başını sallayıp pencere pervazındaki radyoyu işaret etti. Bir Piper Cherokee diye devam etti. Tek motorlu bir uçak. Senin zamanında sadece bir hava trafik kontrolörü olmadığını biliyorum. Ayrıca pilot lisansın da vardı. Aslında birkaç kez Piper Cherokee kullandım diye yanıtladı Blommel. İyi bir uçaktır. Parmağımı haritada bir noktaya koysam dedi Wallander. Sonra sana bir pusula yönü versem 10 dakika içinde uçağı ne kadar uzağa uçurabilirdin? Açıkçası bir hesaplama meselesi dedi Blommel. Haritan var mı? Wallander hayır anlamında başını salladı. Blommel ayağa kalkıp gitti, birkaç dakika sonra toplanmış bir haritayla geri döndü. Mutfak masasının üzerine yaydılar. Wallander kaza yeri olması gereken alanı buldu. Uçağın doğrudan kıyıdan geldiğini düşün. Burada bir noktada motor sesi duyuluyor. Sonra en fazla 20 dakika sonra geri geliyor. Elbette pilotun aynı rotayı bu süre boyunca sürdürdüğünü bilemeyiz. Ama farz edelim ki yaptı. O halde bu sürenin yarısında ne kadar ileri gitmiş olabilir geri gelmeden önce? Cherokee normalde yaklaşık 250 kilometre uçar dedi Blommel. Yük normal ağırlıktaysa. Bunu bilmiyoruz. O zaman maksimum yük ve ortalama bir rüzgar olduğunu varsayalım. Blommel sessizce hesapladı, sonra Mosby'nin kuzeyindeki bir noktayı işaret etti. Wallander Siobhan'a yakın olduğunu gördü. Buraya kadar dedi Blommel. Ancak bu tahminde pek çok bilinmeyen olduğunu unutma. Olsun, yine de bir tahminimiz var. Hiç bilmemekten iyidir. Wallander düşünceli bir şekilde parmaklarını masaya vurdu. Bir uçak neden düşer ki diye sordu bir süre sonra. Blommel ona sorgular gibi baktı. Hiçbir kaza birbirine benzemez dedi. Bazı Amerikan dergilerinde kaza araştırmaları ile ilgili yazılar okumuştum. Tekrarlayan nedenler olabilir. Uçağın elektrik kablolarında veya başka bir şeyde hata olabilir. Ama sonuçta hemen hemen her zaman her kazanın kökeninde istisnai bir neden vardır. Neredeyse her zaman bir dereceye kadar pilot hatası içerir. Bir Cherokee neden kaza yapsın diye sordu Wallander. Blommel başını salladı. Motor durmuş olabilir. Kötü bakım yapılmış olabilir. Bekleyip kaza komisyonunun ne söyleyeceğini görmen gerekecek. Gövdesi ve kanatlarındaki uçağı tanımlayan işaretler boyanmıştı dedi Wallander. Bu ne anlama geliyor? Tanınmak istemeyen biriymiş dedi Blommel. Her şeyin olduğu gibi uçakların da korsanı var. İsveç hava sahasının güvenli olduğunu sanıyordum dedi Wallander. Ama uçakların gizlice girebileceğini mi söylüyorsun? Bu dünyada kesinlikle güvenli hiçbir şey yok diye yanıtladı Blommel. Asla da olmayacak. Yeterli paran ve yeterli motivasyonun varsa her zaman sınırı geçmenin bir yolunu bulabilir ve yakalanmadan geri dönebilirsin. Blommel ona bir fincan kahve teklif etti ama Wallander reddetti. Lödorup'taki babama uğramam gerekiyor dedi. Geç kalırsam duymak istemeyeceğim şeyler söyleyebilir. Yalnızlık yaşlılığın laneti dedi Blommel. Hava kontrol kulemi hasretle özlüyorum. Bütün gece rüyamda uçaklara hava koridorlarında yol gösteriyorum. Uyandığımda kar yağmış oluyor ve tek yapabildiğim bir oluğu onarmak. Dışarıda vedalaştılar. Wallander Herrestadt'ta bir markette durdu, alışverişi yapıp marketten uzaklaştığında küfretti. Listesinde olmasına rağmen tuvalet kağıdı almayı unutmuştu. 7'ye 3 kala babasının evine geldi. Kar durmuş ancak bulutlar kasabanın üzerinde asılı kalmıştı. Wallander babasının stüdyo olarak kullandığı küçük yan binada ışıkların yandığını gördü. Bahçede yürürken temiz havayı içine çekti. Babası arabanın sesini duymuş, kapıyı aralık bırakmıştı. şövalyesinin başında oturmuş, başında eski bir şapka ve miyop gözlerle yeni başladığı tabloya yakından bakıyordu. Tiner kokusu vallendere her zaman aynı yuva hissini verirdi. Çocukluğumdan geriye kalan tek şey bu, tiner kokusu. Tam zamanında, dedi babası ona bakmadan. Her zaman zamanda gelirim, dedi Vallender, birkaç gazete alıp üzerine otururken. Babası horozlu bir resim üzerinde çalışıyordu. Vallender stüdyoya girer girmez tuvalin üzerine bir şablon yerleştirmiş ve alacakaranlıkta sakin bir gökyüzünü boyuyordu. Vallender ona ani bir şefkat duygusuyla baktı. Benden önceki nesilden son kalan diye düşündü. O öldüğünde sıradaki ben olacağım. Babası fırçalarını ve şablonunu bırakıp ayağa kalktı. Eve gittiler. Babası biraz kahve koydu ve masaya birkaç şot bardağı getirdi. Vallender tereddüt etti, sonra başını salladı. Bir bardak alabilirdi. Poker, dedi Vallender, bana geçen seferden 14 kron borçlusun. Babası ona dikkatle baktı. Bence hile yapıyorsun, dedi, ama hala bunu nasıl yaptığını anlamadım. Vallender şaşırmıştı. ''Öz babamı aldatacağımı mı düşünüyorsun?'' Babası bu kez geri adım attı. ''Hayır'' dedi, ''pek sayılmaz. Ama geçen sefer alışılmadık bir miktar kazandın.'' Konuşma sona ermişti, kahve içtiler. Babası yine ağzını şapırdatıyordu. Bu her zamanki gibi Vallender'i sinir etti. ''Uzaklara gideceğim'' dedi babası aynen. ''Çok uzaklara.'' Vallender devam etmesini bekledi ama etmedi. ''Nereye?'' diye sordu sonunda. ''Mısır'a.'' ''Mısır?'' ''Orada ne yapacaksın? İtalya'yı görmek istediğini sanıyordum.'' ''Mısır ve İtalya, söylediklerimi asla dinlemiyorsun.'' ''Mısır'da ne yapacaksın?'' ''Sphinx ve piramitleri göreceğim. Zaman geçiyor. Ne kadar yaşayacağım bilemem. Ama ölmeden önce piramitleri ve Roma'yı görmek istiyorum.'' Vallender başını salladı. ''Kiminle gidiyorsun?'' ''Birkaç gün içinde Egypt Air ile uçuyorum. Doğruca Kahire'ye. Mena House adında çok güzel bir otelde kalacağım.'' ''Yalnız mı gidiyorsun, bir tur gezisi mi?'' ''Ciddi olamazsın,'' dedi Vallender inanamayarak. Babası biletleri almak için pencere pervazına uzandı. Vallender onlara bakıp babasının söylediklerinin doğru olduğunu anladı. Aralık ayının 14'ü için Kopenhag'dan Kahire'ye düzenlenmiş bir bileti vardı. Vallender biletleri masaya koydu. Bu kez tamamen suskundu. 3. Bölüm. Vallender Löderup'tan 10'u çeyrek geç ayrıldı. Bulutlar dağılmaya başlamıştı. Arabaya yürürken havanın soğuduğunu fark etti. Bu da Peugeot'u çalıştırmanın normalden daha zor olacağı anlamına geliyordu. Ama aklını meşgul eden araba değildi. Babasını Mısır'a gitmekten vazgeçirmeyi başaramamış olmasıydı. Ya da en azından kendisinin ya da kız kardeşinin ona eşlik edebileceği bir zamana kadar beklemeye ikna edememişti. ''Neredeyse 80 yaşındasın'' diye ısrar etmişti Vallender. ''Bu yaşta böyle bir şey yapamazsın.'' Ama argümanları boştu. Babasının sağlığında gözle görülür bir sorun yoktu. Bazen alışılmadık giyinse bile yeni insanlarla tanışma ve yeni durumlara uyum sağlama konusunda ender bir yeteneğe sahipti. Vallender biletin havaalanından piramitlerin yakınında bulunan otele bir servis otobüsü içerdiğini fark ettiğinde endişeleri yavaş yavaş dağılmıştı. Babasının Mısır'a, Sphinx'e ve piramitlere gitmeye neyin ittiğini anlamamıştı. Ama yıllar önce Vallender gençken babası ona Kahire'nin hemen dışındaki Giza platosundaki muhteşem yapılardan birçok kez bahsetmişti, bunu hatırlıyordu. Sonra poker oynamışlardı. Babası kâra geçince Vallender veda ederken harika bir ruh hali içindeydi. Vallender eli arabanın kapı kolunda durup gece havasını içine çekti. ''İlginç bir babam var,'' diye düşündü. ''Bundan asla kaçamayacağım.'' Vallender ayın 14'ü sabahı onu Malmö'ye götürmeye söz vermişti. Babasının kalacağı Mena House'un telefon numarasını not etmişti. Babası hiçbir zaman gereksiz yere para harcamadığı için tabii ki herhangi bir seyahat sigortası da yaptırmamıştı. Ve Vallender yarın Ebba'dan bununla ilgilenmesini isteyecekti. Araba isteksizce çalıştı ve üst ada döndü. Son gördüğü şey mutfak penceresindeki ışıktı. Babası yatmadan önce stüdyoya dönüp resimlerinden birine birkaç fırça darbesi daha eklemezse eğer, mutfakta uzun süre otururdu. Wallander Blomer'in o akşam erken saatlerde söylediği şeyi, yalnızlığın yaşlıların laneti olduğunu düşündü. Ama Wallander'in babası yaşlandığından beri farklı bir şey yapmamıştı. Hiçbir şey değişmemiş gibi resimlerini yapmaya devam etmişti. Wallander saat 11'i biraz geçerken Maria Caddesi'ne dönmüştü. Kapının kilidini açtığında birinin posta kutusuna bir mektup atmış olduğunu gördü. Zarfı açtı, kimden geldiğini zaten biliyordu. Emma Lundin, Üstad Hastanesi'nde hemşireydi. Wallander dün onu arayacağına söz vermişti. Dragon Caddesi'ndeki evine giderken ona uğramıştı. Şimdi bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünüyordu. Neden onu aramamıştı? Wallander kendini suçlu hissetti. Onunla bir ay önce tanışmıştı. Ham Caddesi'ndeki postanede tanışıp sohbet etmişlerdi. Birkaç gün sonra markette karşılaşmışlar ve sadece birkaç gün sonra her iki taraf içinde pek tutkulu olmayan bir ilişkiye başlamışlardı. Emma Wallander'den bir yaş küçük, üç çocuklu bekar bir anneydi. Wallander kadının kendisinden çok ilişkiye önem verdiğini çok geçmeden fark etmişti. Doğrudan söyleyememiş ama kendini ondan kurtarmaya çalışmıştı. Şimdi koridorda dururken neden aramadığını çok iyi biliyordu. Onu görmek istememişti. Mektubu mutfak masasına koyup ilişkiyi bitirmesi gerektiğine karar verdi. Geleceği de ihtimali de yoktu. Ne konuşacak fazla şeyleri ne de birbirlerine ayıracak zamanları vardı. Wallander tamamen farklı bir şey ve farklı birini aradığını biliyordu. Mona'nın yerini gerçekten alabilecek birini. Öyle bir kadın gerçekten varsa tabii. Ama her şeyden önce Mona'nın dönüşünü hayal ediyordu. Soyunup yıpranmış eski sabahlığını giydi, tuvalet kağıdı almayı unuttuğunu tekrar fark edip banyoya koyduğu eski bir telefon rehberi buldu. Sonra Harrislot'tan aldığı market ürünlerini buzdolabına koydu. Telefon çaldı, saat 11'i çeyrek geçiyordu. Tekrar giyinmesini gerektirecek ciddi bir şey olmamasını umdu. Linda'ydı. Kızının sesini duymak onu her zaman mutlu ediyordu. ''Neredeydin?'' diye sordu. ''Bütün akşam aradım.'' ''Aslında nerede olduğumu bulabilirdin.'' diye yanıtladı. ''Büyük babanı da arayabilirdin. Oradaydım.'' ''Bunu düşünmedim.'' dedi. ''Onu görmeye gitmezsin hiç.'' ''Gitmez miyim?'' ''Öyle diyor.'' ''Bir sürü şey söylüyor. Bu arada piramitleri görmek için birkaç gün içinde Mısır'a uçacak.'' ''Kulağa eğlenceli geliyor.'' Tek gitmesinin sorun olacağını sanmıyorum. Wallander hiçbir şey söylemedi. Son birkaç günü nasıl geçirdiğiyle ilgili uzun uzun anlatısını dinledi. Şimdi kendisini mobilya döşeme işine yeniden adadığı için memnundu. Linda telefonda bu kadar çok ve uzun süre konuştuğunda normalde sinirleneceğinden Mona'nın evde olmadığını düşündü. Ama aynı zamanda bir kıskançlık sancısı hissetti. Artık boşanmış olmalarına rağmen onun başka erkeklerle görüşeceği düşüncesini kabullenemiyordu. Konuşma Linda'nın onunla Malmö'de buluşmaya ve büyük babasını Mısır gezisi için uğurlamaya söz vermesiyle sona erdi. Gece yarısını geçmişti. Wallander acıktığı için mutfağa gitti. Yapmaya zahmet edebileceği tek şey bir kase yulaf lapasıydı. Saat 12.30'da yatağa girdi ve neredeyse anında uykuya daldı. 12 Aralık sabahı sıcaklık sıfırın altında 4 dereceye kadar inmişti. Wallander mutfakta oturuyordu. Saat 7'den hemen önce telefon çaldı, Blomel'di. ''Umarım seni uyandırmamışımdır.'' dedi. ''Kalktım.'' dedi Wallander, elinde kahve fincanıydı. ''Sen gittikten sonra aklıma bir şey geldi.'' diye devam etti Blomel. ''Elbette polis değilim ama yine de seni aramam gerektiğini düşündüm.'' ''Ne oldu?'' Mosby kırsalında birinin motorun sesini duyabilmesi için uçağın çok alçak irtifada uçması gerekirdi. Bu başka birilerinin daha onu duyduğu anlamına gelir. Bu şekilde nereye gittiğini öğrenebilirsin. Belki de havada dönüp geri geldiğini duyan birini bile bulabilirsin. Örneğin biri sadece birkaç dakikalık arayla iki kez duyduysa dönüş hattını anlayabiliriz. Blomel haklıydı. Wallander bunu kendisi düşünmeliydi ama bir şey söylemedi. ''Araştırıyoruz zaten.'' dedi bunun yerine. Hepsi bu kadar dedi Blamel. Baban nasıldı? Mısır'a bir gezi yapacağını söyledi bana. Bu harika bir fikir gibi görünüyor. Valender cevap vermedi. Hava giderek soğuyor diye bitirdi Blamel. Kış yolda. Yakında kar fırtınaları başlar dedi Valender. Blumen'in söylediklerini düşünerek mutfağa geçti. Martinson veya bir başkası Tomelilla ve CEO'daki meslektaşlarıyla iletişime geçebilirdi. Belki Simri Şam'la bakmaya gerek yoktu. Şansları varsa erken kalkıp uçağın sesini ilk iki kez duymuş birini bulabilir ve uçağın tam rotasını ve vardığı yeri belirleyebilirlerdi. Elbette etrafta günün o saatinde ayakta olan bazı mandıracılar olmalı. Ama bunu bilmiyordu. Bu iki adam neden uçuyordu ve neden uçağın kimliği gizlenmişti? Valender hızla gazeteyi karıştırdı. Labrador yavruları hala satılıktı ama gözüne çarpan bir ev yoktu. Valender saat 8'den biraz önce emniyete girdi. Sıfırın altında 5 dereceye kadar soğuk günler için ayırdığı kazağı giyiyordu. Ebba'dan babası için seyahat sigortası ayarlamasını istedi. Her zaman bunun hayalini kurmuşumdur dedi. Mısır'a gidip piramitleri görmek isterdim. Valender kendine bir fincan kahve doldurup odasına giderken görünüşe göre herkes babamı kıskanıyor diye düşündü. Kimse şaşırmış görünmüyor. Bir şey olacağından endişelenen tek kişi benim. Çölde kaybolabilir mesela. Martinson masasına kazayla ilgili bir rapor koymuştu. Valender çabucak bakıp Martinson'un hala fazla ayrıntıcı olduğunu düşündü. Yarısı yeterli olurdu. Bir keresinde Rydberg ona telgraf formatında ifade edilemeyecek bir raporun ya kötü düşünülmüş ya da tamamen yanlış olduğunu söylemişti. Valender her zaman raporlarını olabildiğince açık ve kısa tutmaya çalışırdı. Martinson'u arayıp bir gün önce Björk'le yaptığı konuşmayı anlattı. Martinson memnun görünüyordu. Sonra Valender toplantı yapalım dedi. Blomen'in söyledikleri dikkate almaya değerdi. Martinson 8.30'da Hanson ve Svedberg'in nerede olduğunu öğrenebildi. Ama Rydberg hala gelmemişti. Toplantı odalarından birine girdiler. Neuberg'i gören oldu mu diye sordu Valender. O sırada Neuberg içeri girdi. Her zamanki gibi bütün gece uyumamış görünüyordu. Saçları diken dikendi. Her zamanki koltuğuna diğerlerinden biraz uzağa oturdu. Rydberg hasta olmalı dedi Svedberg. Kel başını kurşun kalemle kaşıyarak. Hasta dedi Hanson. Siyatiği var. Romatizma diye düzeltti Valender. Büyük fark var. Sonra Neuberg'e döndü. Kanıtlara baktık dedi Neuberg. Soğutucu köpüğü temizleyip gövdenin parçalarını tekrar birleştirmeye çalıştık. Rakamlar ve harfler sadece boyanmakla kalmamış. Ayrıca öncesinde kazınmış. Ancak çok başarılı olamadıkları için boyaya ihtiyaç duymuşlar. Uçaktaki insanlar kesinlikle izlerinin sürülmesini istememişler. Motorda bir numara vardır diye düşünüyorum dedi Valender. Ve elbette arabalar kadar uçak üretilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Piper fabrikasıyla temasa geçiyoruz dedi Martinson. Cevaplanması gereken başka sorular da var diye devam etti Valender. Böyle bir uçak bir depo yakıtla ne kadar uzağa uçabilir? Ek yakıt deposu olabilir mi? Bu tür bir uçağın taşıyabileceği yakıtın sınırı nedir? Martinson bunları not etti. Öğrenmeye çalışacağım dedi. Kapı açıldı ve Rydberg içeri girdi. Hastaneye gittim dedi kısaca ve her zamanki gibi işler biraz uzadı. Valender acı içinde olduğunu görebiliyordu ama hiçbir şey söylemedi. Motor sesini duymuş olabilecek başkalarını bulma fikrini önerdi. Bu öneriyi Blomel yaptığından kendini biraz suçlu hissediyordu. Bu savaş zamanındaki gibi olacak dedi Rydberg. Skrone'deki herkesin etrafta dolaşıp uçakları dinlediği zamanlardaki gibi. Hiçbir şey çıkmayabilir dedi Valender. Ama civar ilçelerdeki meslektaşlarımızla görüşmemizde bir sakınca yok. Şahsen bunun bir uyuşturucu nakliyatından başka bir şey olabileceğine inanmakta güçlük çekiyorum. Belirli bir noktaya bir şey bırakmış olabilirler. Mal böyle konuşmalıyız dedi Rydberg. Uyuşturucu arzının dikkate değer bir artış gösterdiğini fark ettilerse arada bir bağlantı olabilir. Ararım onları. Kimsenin itirazı yoktu. Valender toplantıyı saat 9'u biraz geçe bitirdi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 321.